Ayrım 7.
O yazarın adını bilmiyorum ama doğru söylemiş. Yalnız anlaşamamazlık için söylediği yanlış. Çünkü biz çok iyi anlaşıyoruz seninle. Tütünün mavi dumanı hafif sarmaşlarla döne döne atelyenin tavanına vardıktan sonra dağınık bulut halinde daha ağır ağır yeniden alçalıyordu. Tarpınhar biraz çekinir gibi sevgi dolu bir sesle sordu. Bir kadın mı var ortada Dick? Gözüm kör olsun zerre kadar bir kadını düşünüyorsam. Sonra bak sana söyleyeyim, bir daha bana böyle şeyler sorarsan gider kendime başka bir atelye tutarım, haberin olsun. Öyle bir atelye ki kırmızı tuğladan beyaz boya ile yapılmış süsler, sepetler dolusu begonyalar, petunyalar. Daha bir alay güzelim çiçekler. Sonra mavi dolamalar giymiş Macar çalgıcıları. Palmiyeler altında parçası 17,5 kuruşa çardaş havaları çalıyorlar bana. Tablolarımda gök mavisi kadifeden çerçeveler içinde. Sonra beni görmeye kadınlar da gelecekler. Bir şaheserin karşısında bulunduklarını ellerindeki katalogdan resmen öğrenince düşüp bayılacaklar. Onları sen karşılayacaksın Torp. Evet sen. Arkanda kahverengi kadife ceket, sarı pantolon, al bir boyun bağı. Ak iplikle dikilmiş. Çok ilerilere gidiyorsun Dick. Evet. Üzerine gerek olmayan bir işe burnumu sokuyorum. Keyfinin kaçması da bunu gösteriyor. Yalnız ayağını tetik al. Deli gönlün sert bir yumruk yemesin. Nereden gelecek bu ceza bilmiyorum ama hak edeceksin. Güzel bir derse ihtiyacım var azizim. Dick bir ürperme geçirdi, gülümsemeye çalışarak peki öyle olsun dedi. Benim ada batmak üzereyken yardıma çağırırım seni. Tarpınhav, aman ne saçmalar konuşuyoruz dedi. Kalk tiyatroya gidelim daha iyi. Birkaç hafta sonra sisli, sıkıntılı bir pazar günü Dick atelyeye dönmek üzere parktan geçerken kendi kendine şöyle diyordu. İşte Torp'un bana dilediği ceza. Korktuğumdan daha yumuşak olsun. Sultanım neylerse güzel eyler. Hepsi bir yana çizgileri oldukça iyi. Her pazar gibi gene Messi'den geliyordu. Bu görüşmeler hep o kızıl saçlı izlenimcinin yeşil gözleri altında yapılıyordu. Ah ne diş biliyordu bu kıza. Kaç haftadır en iyi giysilerine bürünerek Hyde Park'ın kuzeyindeki o bakımsız küçük eve gitmişti. İlkinde Messi'nin tablolarını görmeye. Sonra inceden inceye eleştirmeler yapmış, öğütler vermişti. Ne yazık ki sonraya bırakılamayacak gerekli öğütlerdi bunlar. Haftalar geçtikçe de içinde sevgisinin arttığını duymuştu. Öte yandan yasağa boyun eğmek gerektiğini de gittikçe daha iyi anlamıştı. Gönlünü dudaklarından uzaklaştırmak zorundaydı. Messi'yi sıkı sıkıya öpmek, sık sık öpmek için duyduğu çılgınca isteğe karşı direnmek zorundaydı. Haftalar geçtikten artık iyice anlamıştı ki kızla ancak sanatın gizleri üzerinde konuşması gerekiyordu. Çünkü o buna ilgi duyuyordu. Geri kalanı onu hiç ilgilendirmiyordu. Bunun üzerine Dick boyun eğmişti. Her pazar sağlığa aykırı o gösterişsiz köşkün arkasında ıslak bir bahçenin ta öbür ucundaki atelyede haftalık cezasını hiç sesini çıkarmadan çekiyordu. Tek sevinci Messi çay sofrasının çevresinde dolanırken onu seyretmekti. Bu kaynar suyu hiç sevmiyordu ama önüne konulan fincanı kuzu gibi içiyordu. Görüşmeyi elinden geldiğince uzatabilmek için. Çayını içerken de farkındaydı. O mendebur gözetçi, rüküş izlenimci sandalyesine çöreklenmiş, gözlerini ona dikmiş, hiç konuşmadan öyle süzüyordu. Yalnız bir kez, bir tek kez Dick içerideyken kız dışarı çıkmıştı. Messi o yokken Dick'e bir defter göstermek istedi. Çeşitli sergilere gönderdiği tabloları üzerine taşra gazetelerinde çıkan basma kalıp önemsiz yazıları kesip bu deftere yapıştırmıştı. Messi konuşurken Dick ağır ağır eğildi, sayfayı tutan o ufacık elin üzerine bir öpücük kondurdu. Sevgilim, sevgilim diye fısıldadı. Uğraşma bütün bunlarla. Sonra baktı ki Messi kendisi için ne de olsa bir başarı belgesi sayılabilecek bu yazılarla onun ilgilenmeyişine şaşmış görünüyor, içinde onun uğruna bir şeyler yapmak, ona bir şeyler vermek isteği kabardı, buna dayanamadı. "Ben bir tablo yapayım, sen imzanı at, bak nasıl beğenecekler," dedi. Messi kızmıştı. "Ne ayıp," dedi. "Böyle bir öneri beklemezdim senden. Ben ancak kendi eserimin beğenilmesini isterim, anladın mı? Tek başıma kendi yaptığım bir eserin." Bunun üzerine Dick de kendini tutamadı. "Öyleyse zengin bir biracının evine duvar süsleri yap. Tam sana göre bir iş," deyiverdi. Çektiği acı hınzırlaştırıyordu onu. Messi kuru bir sesle, "Duvar süsünden çok daha güzel şeyler yaparım ben," dedi. Bu sözler hiç olmazsa ses bakımından bir vakitler Bayan Janet'e hiç korkmadan kafa tutan o kurşuni gözlü, çöp kadar kızın çocuğunu birden Dick'in gözleri önünde keskin çizgilerle canlandırıverdi. Delikanlı bu anının etkisi altında kalıvermişti. Kendini gerçekten suçlu görüyordu, özür dileyecekti. Tam o sırada kızıl saçlar içeri girdi, onu bu aşağılanmadan kurtardı. Ertesi pazar Dick, Messi'nin ayakları dibine öyle güzel boya kalemleri serdi ki dükkandaki adam neredeyse kendi kendilerine resim yapar bunlar demişti. Dick bunlara %100 bozulmaz yağlı boyalar da ekledi. Sonra sehpadaki tabloyu büyük bir titizlikle incelemeye koyuldu. Böyle bir çabanın en olağan sonucu olarak düşüncesinin derinliklerini açıklamasını beklenirdi. Gel gelelim kendisinin değil de Tarpenhaven'ın sanat kurallarını anlattı. Bunu da öyle bir inandırıcı dil gücüyle yaptı ki arkadaşı bile orada bulunup da dinleseydi saçları diken diken olurdu. Bir ay önce olsaydı Dick kendisini de böyle konuşabildiğine şaşardı ama değil mi ki Messi'nin iyiliği için böyle konuşmak zorundaydı? Kendisinin öteden beri ya bilmediği ya da küçümsediği kuralları açık seçik anlatabilmek için sözcükleri arayıp buluyordu. Gene de düşüncesini tam anlatamayacak, sık sık duraladığı oluyordu. Resimdeki çeneye bakıyordu. Messi'nin bıçakla kazıdığı çeneydi bu. Kızın bütün yanıp yakınmalarına karşın canlı bir et havası almamakta direniyordu. "Dick, fırçayı elime alsam bunu nasıl düzelteceğimi bilirim ama sana nasıl anlatayım bilmem ki. Felemenkvari bir renk tutumun var senin. Çok sert. Hoşuma da gidiyor elbet. Yalnız çizgiler biraz daha düzeltilmek ister belki. Hele kestirme çizgiler. Canlı modelden pek çalışmamışsın denebilir. Sonra gölgeli yerleri işlemede kötü bir yöntem edinmişsin. Kamiden. Bu resmin üzerinde pek çalışılmamış daha. Bir süre yalnız çizgi üzerinde çalışsan daha iyi edersin belki. Çizgilerde göz boyamaya kalkmanın olanağı yoktur, anlıyor musun? Renklerde ise tatsız ama ustalıkla çırpıştırılmış ufak bir renk lekesi kötü bir tabloyu kurtarmaya yeter kimi vakit. Orası öyle ama aşağılık düzenbazlıklardır bunlar. Beni dinlersen çizgilerini güçlendir. Ondan sonra görürüz." Messi buna şiddetle karşı çıktı. Çizgi üzerinde uğraşmayı sevmiyormuş. Dick, "Onu biliyorum," dedi. "Baş resimlerinde yapının kusurlarını örtmek için boyuna bir demet çiçek kondurmayı daha kolay buluyorsun." Kızıl saçlı kız kıs kıs gülmeye başladı. Dick gene Messi'ye anlatıyordu. "Kır görünüşlerini yaparken de ineklerini dizlerine kadar ota gömmeye bakıyorsun. Bacaklarının çizilişindeki kusurları örtmek için. Sana şunu söyleyeyim ki gücünün ötesinde bir çalışmaya girişiyorsun. Renk anlayışım var, evet. Gel gelelim, biçim görüşün eksik. Öyleyse elinde bulunanı bir yana koy, bir süre unut onu. Eksiklerini elde etmeye çalış. Bu baş resimlerinle ki birkaçı çok güzel, buna diyeceğim yok, hep aynı yerde kalırsın. Çizgini güçlendirdin mi ilerlersin ya da hiç olmazsa güçsüzlüğünün nereden geldiğini anlarsın." Messi, "Peki ama başkaları," diyecek oldu. Dick onun sözünü kesti. "Bırak başkaları ne yaparsa yapsın. Senin yaratılışında değil onlar. Başarı da başarısızlık da insanın kendi yeteneklerinin sonucudur. Başkasıyla uğraştın mı bu savaşta yaya kalırsın." Dick sustu. İnatla karşı koyduğu sevgi gözlerinde yeniden alevlendi. Şimdi Messi'ye bakıyor, sözle söylemeye gerek kalmayacak kadar açık olarak bakışlarıyla artık şu resmi bıraksak, kurusa da, biz de bütün bu boş konuları unutsak da, sevgide, yaşamda el ele tutuşsak daha iyi olmaz mı diye soruyordu. Messi'nin de umurundaydı sanki. Kendisine gösterilen yeni çalışma yolunu en sonunda lütfen benimsedi. Ondan başka bir şey de düşünmedi. Gene de dik dünyanın bütün gücünü gösterdi. Onu kucaklayıp koşa koşa en yakın nikah dairesine götürmek isteyene karşı koyabildi. Bununla birlikte kendisinin dile getiremediği istekleri karşısında kızın gösterdiği o kesin ilgisizlikten dolayı içinde bir üzüntü vardı. Messi benim söylediklerimi inanarak dinliyor da duygularıma ilgi göstermiyor düşüncesi de onu ayrıca şaşırtıyordu. Yalnız şurası açıkça görülüyordu ki Dick bu evde gittikçe sözünü dinletir biri durumunu alıyordu. İşin doğrusu aranırsa onun bu durumu ancak haftada bir gün pazarları saat 1:30'dan 7'ye kadar sürüyordu. Yalnız bu süre içinde kızın üzerinde gerçekten büyük bir etkisi olduğu görülüyordu. Messi gittikçe her şeyde onun düşüncesini sormak huyunu ediniyordu. Bir tablonun nasıl sarılıp sarmalanacağını, tüten bacanın nasıl onarılacağını hep ona soruyordu ama eve gelip gitmesine de karşı çıkmıyor, onu seyredip durmakla yetiniyordu. Dick görüyordu ki iki kız ancak gelişi güzel saatlerde yavan yaşık bir şeyler yiyorlardı. Bunu daha başlangıçtan anlamıştı ya. Başlıca yedikleri çayla bisküvit, hıyar turşusuydu. İkisi de kuş kadar yiyordu. Anlaşmalarına göre ev işlerini sırayla her hafta biri görecekti ama gerçekte gündeliğe bir kadın geliyor, yarım yamalak iş görüyordu. Messi kazancının en çoğunu modellere harcıyordu. Arkadaşı ise kendi süsüne. Bu kızın tabloları ne kadar kabaysa süsleri o kadar inceydi. Dick, daha son günlere kadar kendinden biliyordu ya, Messi'nin kulağını büktü. İyi beslenmezsen iyi çalışamazsın. Üstelik sağlığından da olursun. Messi onun sözünü dinledi, sofrasına daha bir özen gösterdi. Dick'in hafta içinde o uzun kış akşamlarında üzerine eski karamsarlığı basınca Messi'nin evinde yapmayı başardığı ufak çaptaki yenilik aklına geliyordu. Bu arada hatırlıyordu. Bir gün süpürgeyi kaptığı gibi oturma odasındaki ocağın bacasını güzelce bir temizlemişti. Bu anılar kamçı yemiş gibi içini sızlatıyordu. Daha da kötüsü oldu. Bir pazar o izlenimci ressam kız birden tutturdu. Konuklarının baş resmini yapacakmış. "Rica ederim kımıldamadan durun," dedi. Sonra hiç önem vermiyormuş gibi bir tavırla "Messi'ye bakın," diye de ekledi. Dick olmaz diyemedi, oturdu. Tam yarım saat boyunca eskiden kendisinin de sanat adına bu sıkıntıya zorladığı kimseleri rahat rahat düşündü. Bu arada hele şu zavallı Binat'ı şaşılacak bir kesinlikle hatırlıyordu. Binat, kendisi de eski bir ressam olduğu için ne kadar alçaldığını söyler dururdu. Bu çalışma bitince bir insan başının tek renk en ilkel taslağı ortaya çıktı. Yalnız bu taslak istenmeyecek, karikatür olmuş, model duran adamın sessiz bekleyişini, çılgınca isteğini, özellikle de acı acı boyun eğişini dile getiriyordu. Dick, "Sizden bunu parayla alırım," diye haykırdı. "Ne istiyorsunuz?" Kızıl saçlı kız. "Aa, çok pahalıya satarım," dedi. "Buna siz de sevinirsiniz sanırım." Derken ıslak kağıt elinde dalgalandı. Ocağın küllerine savruldu. Kız hemen atıldı, çekip aldı ama resim onarılmayacak kadar kirlenmişti. Messi, "Ah yazık," diye haykırdı. "Ben görmedim de. Benzemiş miydi?" Dick, kızıl saçlarla çevrili, ufacık kulağa doğru eğildi. "Sağ olun," dedi. Sonra odadan fırladı çıktı. O gidince kız, "Bu adam bana ne diş biliyor Messi," dedi. "Seni öyle seviyor ki." "Saçmalama. Biliyorum ki Dick beni dostça çok sever. Yalnız onun da işi var, benim de. Bunun bana baktığı gibi bir adam bana baksa, o ise bana düşman gibi bakıyor." Dick'e gelince onu artık düşünmüyordu bile. Kızın yaptığı resmi yok edişinden dolayı ona içinde bir boşluk duyduktan sonra unutup gitmişti. Sisler arasında parktan geçerken içinde kendisini durmadan kemiren bir aşağılanma duygusundan başka duygu yoktu. Bunda da o kızın hiç yeri bulunmuyordu. Bir gün patlayacağım diyordu. Yalnız ne de olsa Messi'nin kabahati yok bunda. Hakkı var. Niye kabahat bulayım ona? 3 ay oldu onunla yeniden görüşmeye başlayalı. 3 ay. 3 ay nedir ki? Bugünkü bildiklerimi tam 10 yılda öğrendim ben. Ayrıca neler de çektim. Şu da var ki kimse bana her pazar iğneler batırmadı, bıçaklar saplamadı. Ah Messi'ciğim, bir gün olup şu inadını kırarsam bana çektirdiklerini kat kat çektireceğim sana. Yo yo, bir şey yapmam. Gene bugünkü gibi güçsüz kalırım karşında, merak etme. Yalnız evlendiğimiz gün şu kızıl saçları zehirleyeceğim. Bu kız uğursuzluk getiriyor bize. Neyse, şimdilik öfkemizi torptan alalım. Tarpenhow onu bitmez tükenmez aylaklıklarından dolayı az mı azarlamıştı? Ne var ki Dick, Messi'nin atölyesine gidip gelmeye başlayalı beri yeniden işe koyulmuş, çılgıncasına çalışıyordu. Messi'ye bütün yeteneklerini göstermek istiyordu. Ne yazık ki başkalarının yaptıklarına hiç kulak asma diye ona öylesine öğüt vermişti ki kız da onun bu öğüdünü körü körüne tutuyordu. Resim konusunda söylediklerini dinliyor, resimlerine ise hiç ilgi göstermiyordu. Bir gün senin resmin tütünle kan kokuyor dememiş miydi ona? Askerden başka şey yapmasını bilmez misin sen? Dick alçak sesle ne yazık ki hayır demişti. İçinden de istese onun öyle bir portresini yaparım ki şaheser olur diyordu. O akşam sanata öyle sayıp sövdü ki Tarpenhow'un ruhunu karanlıklar sardı. Sonra kendi çalışmalarından da yavaş yavaş soğudu. Değil mi ki Messi başını çevirip bakmıyordu bile, güzel resimler yapmaya çalışmak neye yarardı? Her hafta bütün günlerini pazarı bekleyerek tembel tembel geçiriyordu. Tarpenhow şaşıyor, öfkeden deli oluyordu. Bir akşam Dick her günkünden daha bitik bir haldeydi. Tarpenhow onunla hayli atıştıktan sonra odasına çekildi. Ceylan'a akıl danışmaya. Ceylan Avrupa piyasasındaki bir karışıklığı duyar duymaz ona haber vermeye gelmişti. Koca adam demek ki çalışmıyor dedi. Hiçbir şeyi gözettiği yok. Vara yoğa kızıyor öyle mi? Kaygılanacak bir şey yok bence bunda. Bir kadın uğruna çılgınlıklar yapmak üzere sağlam. Peki korkunç bir şey değil mi bu? Vallahi hiç de değil. Diyelim bu kadın bir süre onun çalışmasından alıkoyuyor, acı çektiriyor, günün birinde buraya gelip merdivende kavga bile çıkarıyor. Bu da olur olur, bize ne? Sonra Dick kendisi sana açmazsa anlamamazlıktan gelirsin, daha iyi. Her gün sinirli değil ya. Ne diyorsun? Dünyanın en saldırıcı, en kendini beğenmiş, en densiz adamı oldu çıktı. Geçer, görürsün bak. En sonunda o da anlar ki eline boya tüpleriyle fırçaları alıp dünyaya boyuna yıldırım saçılamaz. Seversin onu değil mi? Başına gelecek bütün dertleri, belaları paylaşmak isteyecek kadar. Gel gelelim ne yazık ki bu gibi cezaları insan kardeşi yerine bile kendisi çekemez. Doğru, yaşam öyle bir savaş ki kimse kimsenin yerini alamaz. Herkes gibi Dick de boyunun ölçüsünü almalı. Savaş dedim de aklıma geldi. Önümüzdeki ilk yaza Balkanlarda ayaklanmalar olacakmış, biliyor musun? Ya, ayaklanmaların patlak vermesi için daha epey vakit ister. Diyorum ki savaş çıkarsa Dick'i bizimle birlikte oraya götürebilir miyiz acaba? Bu sırada iki arkadaşın uğraştıkları kimse canı sıkkın bir halde içeri girdi. Tarp'ın düşündüğünü ona da açtılar. Dick, yo, hiç niyetim yok dedi. Rahatım ben burada. Ceylan'ın iyilikseverliği bu yalana dayanamadı. Dick'i gazetelerdeki övgülere inandığı için ayıpladı. Halkın zevkinin birdenbire değişebileceğini, çünkü hep aynı olan eserlerinden bıkacağını söyledi. Torp, Kenan, Kesveti, daha başkaları gibi arkadaşlarıyla doğuya bir yolculuğu ne parlak bir şey olacağını gözlerinin önüne serdi. Katılacakları savaşları bunlardan nasıl bir alay tablo konusu çıkarabileceğini anlattı. Dick hiç karşılık vermeden piposunu çekerekten dinliyordu. Ceylan, demek burada kalmak istiyorsun, öyle mi dedi. Eserlerine bütün dünya hep böyle bayılacak mı sanıyorsun? Başka işi yokmuş sanki dünyanın. Alkışı, ünü, parayı hak edebilmek için insan boyuna çalışmalı, kendini yenilemelidir. Dick, rahat bırakın beni be dedi. Sizin kadar ben de biliyorum bütün bunları. Beyinsiz bir yaratık mıyım sanıyorsunuz siz beni yoksa? Evet, öyle geliyor bana. Asılmaya seve seve giderim. Sen dünyanın en boş kafalı adamı değilsen. Öyleyse git hemen kendini as. Er geç bir gün başına gelecek ya bu. Çünkü bak söylüyorum, Balkanlara gidersen Türkler seni casus diye yakalayıp asacaklar. Bıktım, usandım artık bu laflardan. Yorgunum ben, iyi geceler. Kendini bir koltuğa attı, hemencecik de uyudu. Ceylan alçak sesle hayra alamet değil dedi. Dick'in piposu ağzından kaymış düşmüştü. Az daha yeleğini tutuşturacaktı. Tarpınhav pipoyu aldı, Dick'in başının altına da usulca yastık sürdü. Yapılacak bir şey yok diye fısıldadı. Hiçbir şey. Zavallı. Çatlak koca kafa. Gene de sevmeden edemiyorum. Bak Sudan'da aldığı yaranın yeri. Bundandır belki böyle biraz deli oluşu. Yok, hiç de değil. İş konusunda dünyanın en uyanık delisidir diyebilirim sana ben onun için. Dick korkunç horlamaya başladı. Arkadaşlık sevgisine falan sığmaz artık bu kadarı da. Kalk Dick, git başka yerde uyu. Zurnayı kesmeyeceksen. Ceylan da dişlerinin arasından fısıldıyordu.